Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Ve başkentten merhaba, işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza, bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de katılın programımıza telefonlarımız aracılığıyla program boyunca. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım hemen. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan dolaşabileceğinizi biliyorsunuz artık. Ancak biz yine de hatırlatmak istedik. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Boş ver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Boşver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Aşkın gözü kör acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, bugün ezeli bir geleneğimizden söz edeceğiz. Muharrem ayı dolayısıyla artık pek çok evde aşureler kaynadı, kaynamaya devam ediyor. Ve tabii ki sevdiklerimizle paylaşılıyor. Çünkü paylaşmak kültürümüzün de bir geleneği artık. İncilikleri arasında. Ama biz tabii şöyle yine her zaman olduğu gibi bir tarihten başlayalım. Nasıl ortaya çıkmış acaba aşure?
Aslında en bilindik, önce kelime aşuradan başlayalım. Aşura Arapçada 10 anlamına geliyor. Muharrem'in 10. gününe denk gelen günde yapılıyor. Ama gelenek anlamında işte biz şu anda 30. günündeyiz. Hani 20 günlük, bir aylık aşağı yukarı bir süreç içerisinde o gelenek ilki o gün yapılmak kaydıyla Osmanlı'da da çünkü ilk o gün başlar ve ilk gün mutlaka saray yaparmış bunu. Yani herkes yapmadan önce saray dağıtacak ondan sonra diğer aileler yapıyor. O sebeple Muharrem'in 10. gününe denk gelen günü aşura 10 demek ve oradan ortaya çıktığı söylense de İslamiyet öncesinde en çok bilinen ve hatta bütün dinlerin de kabul ettiği. Çünkü Nuh tufanını bütün dinler kabul ediyor. Nuh tufanı gerçekleştiğinde tufan bitip gemi karaya oturduktan sonra bir yemek sofrası kuruluyor. O sofrada ambarda artık ne kaldıysa, elinde ne varsa onlardan bir şölen yemek hazırlanıyor. O yemek üzerine de gelenek haline gelmiş bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu sadece ben ilahiyat fakültelerindeki akademik çalışmalara da baktım. Bu sadece Nuh peygambere özgü değil. Adem'in tövbesi, Halil peygamberin Nemrut'un ateşine atılması, Musa peygamberin hani hep anlatılan denizi ikiye bölüp arasından yürüdüğü, Firavun'dan kaçtığı gün, Yunus peygamberin balinadan kurtulması, Yakup peygamberin oğluna kavuşması gibi, Eyüp peygamberin yaralarının iyileştiği gün olarak kabul edilen ve hep böyle bir gelenek halinde gelmiş. Yani bunu şöyle de diyebiliriz, bizim Türkler içerisinde de var. Hani Türk'le ilgili Türk boylarının yapmış olduğu, toplandığı günler. Bunların hepsinin bir harmanlanması gibi. Yani ben okurken etkilendim. Bunu öyle de söylemek istiyorum. Bir benzetme yapmış. Onu birazcık daha genişletmek istedim ben. Diyor ki İslam aleminin bir araya gelip ortak karar verdiği, ortak noktada buluştuğu bir şey diye söylenmiş. Ama ben öyle diye demiyorum. Tüm dünyanın aslında ortak noktaya gelip elinde ne varsa ortaya koyduğu, ağzını tatlandırabileceği, paylaşmanın, insanlığın, sevginin bir arada harmanlandığı gün aslında aşure günü. Ve bu belli bir süreye yayılmış vaziyette. Hangi dinden olursa olsun, Yahudisi de Hristiyanı da bir şekilde bir araya gelmenin, bir arada bir şeyler yemenin, bir arada bir şeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşadığı gün. Biz bunun adına aşure demişiz.
Evet.
O günün hatırına da nasıl her bir üründen birer parça konuluyorsa, her bir manevi yolculuğu anlamında aşurenin, her bir toplumdan birer parça ekleyip orada işte dünya bir kazan diyoruz ya, o kazanın içerisinde aşureyi dünyanın içerisindeki bir kazan olarak düşünüp her bir milleti de o içine kattığımız lezzet verici bir maneviyat olarak düşünüyor olmak ve öyle bakıyor olmak daha doğru bu işe.
Evet.
Ama tabii mutlaka toplumlar açısından da, yani bizim İslam toplumu açısından da bunun ayrı bir yeri var.
Yeri var, evet. Şimdi en büyük özelliği paylaşmak dedik tabii ki. Ancak hani her toplumdan bir şey almışız, bir şey katmışız içine ama olmazsa olmazı buğday galiba, değil mi?
Tabii. Çünkü niye buğday? Çünkü tüm toplumların hatta ateş bulunmadan önce hani eti protein kaynağı olarak kullanmadığımız için en temel mesela hala günümüzde bazen söylüyorlar, ben bunu böyle biraz kızıyorum içimden de, yani ekmek yemeyin diyorlar. Şimdi siz bütün yaşamınız boyunca karnınızı doyurduğunuz, protein ihtiyacını karşıladığınız, karbonhidrat ihtiyacını karşıladığınız, hiçbir şey olmasa onunla yaşayabileceğiniz bir gıdadan bahsediyoruz.
Evet.
Ben tabii ki sadece onunla beslenelim demiyorum ama sofrada mutlaka ve mutlaka ekmek olmalı.
Hı hı.
Çünkü ondan aldığımız proteini başka hiçbir şeyden almayız. O sebeple de asıl unsur tabii ki bu yiyeceklerin içerisinde buğday.
Evet.
En teminde buğday. Sonrasında
bakliyatların
tamamı tabii. Çünkü gene aynı şekilde biraz böyle bir yiyecek. Geçmişi de ondan bu kadar eski aslında.
Hı hı.
Hani demin bahsederken Adem'e kadar gidiyor olmamızın sebebi işte fasulyesi, nohutu. Mesela bizde olmayıp şimdi kaju diye bir fıstık var.
Evet.
Normal fıstığı kullanıyoruz ama bizim toplumumuzda olmayan ya da Müslüman toplumunda olmayan ürünler bile artık o malzemenin içerisine karışmış. Çünkü şöyle anlatılır. Ne kadar çok o kadar bereket.
Evet. Öyle. 41 çeşit derler değil mi?
Şöyle söylüyorlar zaten. Minimum 12 çeşit. Çünkü ilk yapılışında 12 tanesi mutlaka vardı
var
diyorlar. Ama onun dışında hepsi bu anlamda elimizde ne varsa yani işte baklasından, fasulyesinden, buğdayından, fındığından, kuru kayısından hepsinden yapılıyor. Hatta baklayı özellikle söylemek istiyorum. O da Osmanlı arşivindeki yapılan çalışmada vardı. Yerken ilk ağzınıza gelen kuru baklayı çıkartıp bir kenarda kuruturlarmış.
Bereket
baklası
için.
Evet. Bereket baklası diye geçiyor ve altın keselerin içine koyarlarmış. Yani o kadar toplumun içerisinde bereketi ve lezzeti simgeler vaziyette
evet
ki bunu gelenek haline getirmişler. Hatta gene sarayda saray mutfağı özellikle biraz daha detaylı anlatacağız ama
hı hı
dağıtılırken o kepçelerin arkasında küçük altın paralar olurmuş. O altın paraları yani değerli olduğu için değil, hani süs için yapılmış
evet
olan altın paraları da o kepçeden yemek yiyen herkesin nasibinden benim de olsun diye insanlar birbirlerine girermiş. Hatta kazanlara düşen insanlar olurmuş o altın paraları almak için ki onu da gene aynı şekilde keselerine koyup işte tüm toplumun bereketi bizimle birlikte olsun gibi bir
evet
geleneği bile var.
Evet, evet. Ne güzel inançlar aslında,
evet,
ne
evet,
güzel
evet,
gelenekler. Evet,
evet. Şöyle söyleyelim, Osmanlı'dakine de biraz bahsedelim o zaman. Osmanlı'da önemli aşurenin yeri ilk gene Muharrem İnönü'nde ilk sarayda ve Topkapı'da yapılıyor aşure. Çok eski yani eski tarihlerden biri yani sarayın ilk kayıtlarında 3. Murat 2. Murat'tan itibaren bile var. Geçmişte yapıldığına dair. Orada yapılan sarayda yapılan aşure ilk gün sadece saray ahalisine ve konaklara yollanılmış.
Hı hı.
Sarayın kızlarına işte damatlara, oğlanlara falan gidermiş. Sonra ertesi gün büyük kazanlar gene sarayda pişirilip her semtte bir meydana ikişer üçer tane yapılır. Ona helvacı başı diyorlar. Helvacı başları tatlarını bakar, onay verdikten sonra bütün halka, tebaya dağıtılırmış.
Dağıtılır, evet.
O dağıtılırken ki taslar falan böyle hani kaybolmasın diye çok etrafında böyle bakılır. İmtinayla insanlar çalmasınlar diye, götürüp gitmesinler diye zabitler bekler, sıraya sokarmış insanları ve gerçekten büyük bir şölen havasında geçiyor. Demin söylemiştik 7-8 gün boyunca farklı semtlerde aşureler yapılmaya ve dağıtılmaya devam ediyormuş.
Evet.
Sadece böyle değil, saray kızları ya da gelinleri, çünkü mesela Beylerbeyi Sarayı var aşağıda,
hı hı,
diğer konaklar var. Birbirlerine porselen kaplarda aşureler yollar. Ne kadar meziyetli olduklarını, ne kadar hünerli olduklarını göstermeye çalışırlarmış.
Hatta her genç kız olan evde aşure mutlaka kaynatılır,
hı-hı,
değil mi? Yoksa kızlar evde kalır derlerdi. Öyle de bir şey
tabii,
vardır yani.
Dağıtmaya çıkıyor kızlar
evet,
ya.
Kızlar evet dağıtacaklar ki görünecekler yani.
Öyle. Öyle dağıtıldığında da hiçbir zaman geriye boş gelmezmiş, cevap diye bir adet varmış. Siz ne kadar gönderdiyseniz aynı kabın içerisinde, bizde hala vardır zaten Anadolu'da,
evet,
böyle bir
boş
şey.
Boş verilmez.
Hani hiçbir şey yoksa işte 5 tane badem, 5 tane ceviz, hani evet, içine ne verilebilecekse, ne yenilebilecekse karşılığında böyle bir alışverişi saray mutfağında oluyor. Yani saraydaki tebaanın arasında oluyor olmasını da şaşırdım. Yani düşünsenize, gelinler kızlar birbiriyle yarışıyor ama yarıştıkları şey aşureye en güzel kim yapacak,
kim
yani?
Yapacak, evet.
Böyle bir...
Çünkü gerçekten kıvamı, rengi, evet, çok önemli değil mi? Hatta sunumu.
Sunumu. Şimdi bu sunumla ilgili olan kısım ya da bu tatlarla ilgili olarak söyleyeyim. Mesela ben aşure dendiğinde o sıcak, işte kazandan yeni inmiş, evet, üstüne ceviz dökülmüş, nar taneleri
öyle
dökülmüş.
Öyle dağıtılır aslında değil mi?
Öyle
sıcakken,
dağıtılır.
Sıcakken tabii.
Ama biz o kadar toplumumuzun içerisindeyim ki şimdi tatlı olarak bile birçok pastanede, evet, aşure bulmak mümkün. Ama ben o soğuk aşureyi sevmiyorum mesela. Hı-hı. Herkesin damak zevki farklı, evet, ama benim
o
için
lezzeti o onun tabii ılıklığında zaten,
evet,
değil mi?
Zaten şöyle gene bizde de köylerde yapıldığında bunu yaparlardı. Köyde aşure yapılması için akşamdan mutlaka suyu koyuyorlar. İşte fasulyesinin akşamdan suya ıslatıyorlar, nohutunu ıslatıyorlar, hı-hı, baklasını
buğdayını,
ıslatıyorlar, hı-hı, buğdayını. Kaynamaya başlar, hepsi eklenir. O kıvamı geldikten sonra ateşten indikten sonra üzerine beyaz bir örtü örtülüp siniyle birlikte ya evin ileri geleni ya da eğer köyde yapıldıysa hoca bir Yasin-i Şerif okur.
Evet, dualı.
Tabii dualı. O dua okunurken aslında bir yandan da tabii bu işin dini bir yanı var mutlaka.
Evet.
Ama lezzet anlamında da aslında o dinlenme işlemi kıvamını bulsun diye, yani o ılık hale gelsin diye de bir, evet, yani tam lezzetlendiği.
Yani bir Yasin okuma süresi kadardır.
Aşağı yukarı.
Diyebiliriz.
Aynen.
Evet.
Orada işte sonra dualar edilir. Herkes duasını ettikten sonra herkese sırayla dağıtılır, köylerde. Bizim orada da öyleydi. Mutlaka işte içinde mesela ceviz olmadan olmaz, içerisinde badem olmadan olmaz, ne varsa elinde, ama özellikle koyarlardı. Mesela herkes pekmezden şekerden yapar, hı hı, normalde. Ama mesela benim anneannem, babaannem de şekerden yapardı. İçine ne olur ne olmazdı. Yani şeker koymuş olsa bile lezzetlensin diye mutlaka pekmez koyardı mesela. Sonrasında bununla ilgili de araştırma yaptım. Sarayda da o zaman tabii şeker hani o dönemlerde, evet, zaten yok. Ya üzüm suyu, yani kuru, hı hı, üzümü, kuru kayısıyı bir gün önceden bekletip onun suyunun, şekerinin suya geçmesiyle elde edilen şerbet ya da şuruptan ya da bal ve pekmezden yapılıyor. Evet,
evet.
Orijinali zaten daha öyle, ona yakın. Çünkü böyle olması da doğal. Demin dedik ya, tarih boyunca yapılmaya başlandığına göre şeker şurada 1800'lerin sonunda,
evet,
elde edilmiş,
evet,
bir ürün.
Evet.
Onun alternatifi olan ne kadar lezzet varsa onu aşure yaparken kullanmışlar.
Evet. Ve mucizevi faydaları da var. Pek çok vitamin içeriyor. Bunun yanı sıra değil mi? Çinkosu, demiri,
tabii, tabii,
kalsiyumu,
tabii,
her şeyi alabiliyoruz.
Tam aslında hani tufandan çıktıktan sonra insanın ihtiyaç duyabileceği ne varsa orada içinde var. Ve çeşitlendirmek de çok mümkün. Çünkü tatlı, aromalı bir şey olduğu,
evet,
için her şeyi içine koyabiliyorlar. Ama mesela benim damak zevkime göre ben tarçını sevmem. Tarçın koyarlar mesela,
evet,
üzerine ekerler.
Evet.
Herkesin damak zevkine göre
farklı,
değişiyor. Farklılık
tabii
gösteriyor. Hı-hı. Elma mesela, elma kurusu, elmanın kendisi,
portakalın kabuğu.
Evet, evet.
Hı-hı.
Yani hafif tat versin, aroma versin diye gene limon kabuğunu içine rendeliyor, hı-hı, olmak. Yani bunlar yapım anlamında herkesin hani evinde yapabileceği,
evet,
kullanabileceği tatlar ve hani tatlar ve damak zevki,
evet,
nasılsa, hı-hı, ona göre şekillendirebiliyoruz aslında şeyde. Bu saraydaki gelenek aslında tüm toplumun, hani biz böyle yapalım diye değil, tüm toplumun kabullendiği için o var olmuş ve, hı-hı, devam eder vaziyette.
Evet.
Bir bundan da bir çok kısa bahsetmek isterim.
Lütfen.
Sadece dinle alakalı değil, hani Hazreti Hüseyin'in katledilmesine yönelik de aşurenin yapıldığı söylenir.
Hı-hı.
Onun için tekkelerde, özellikle Anadolu'da tekkelerde iki tane aşure yaparlarmış. Bir aşureden önce, yani Muharrem ayının öncesindeki yapılan sadece o daha tatlı değil de keşkek kıvamında yapılan bir aşure. Gene onda da bütün baklagiller
hepsi var.
Var gene işin içinde. Ama o yaz için yapılan aşure. Bir de sonrasında işte toplumun kabul gördüğü tatlı, ağzımız tatlansın artık acıları unutalım diye yapılan tatlı olarak yapılan aşure var. Evet. Anadolu'nun her bölgesinde ama kabul gören gene geçmişten anneanneden bugüne gelen tabii ki tatlı ve herkesin bildiği aşureyi yapıyorlar.
Evet ve ne güzel geleneklerimiz var.
Kesinlikle.
Gerçekten bu anlamda baktığımızda kültürümüzün de bir parçası işte o paylaşmak dedik.
Zaten en temeli bu. Yani her şeyi geçtik, ağzımızı tatlandırıyor, çok güzel bir lezzet ama en önemlisi paylaşmayı öğretiyor.
Sevdiklerimizle
bir arada.
Yemek güzel onları değil
evet,
mi?
Evet yemek, bu yemeği paylaşabilme duygusu, başka bir o bolluğu bereketi paylaşıyor olmak. Ayrı bir, ben şunu da söyleyeyim, eskiden geleneklerin arasında alışverişlerde, yani sizin fasulyeniz var, benim nohutum var, onları birbirimizle aşureden öncesinde takas ediyoruz.
Evet.
Yani
ve dolayısıyla hemen her evde pişiyor.
Her evde pişmiş tabii, oluyor, eksiksiz tabii. Pişmiş Aynen. oluyor. Böyle bir kültür yaşamaya da devam etsin inşallah.
Evet, etsin diyoruz gerçekten. Çünkü başlarken de söyledik ya, ezeli geleneklerimizden evet. biri diye, devam etmesi dileğiyle diyoruz. Ama bitti, bitiyor.
Tabii bu sene için bitti artık.
Evet, çok teşekkür
yani.
Ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Mehmet Efe. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendimi, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlümde. Gerçekleri gördüm yeter dedim. Yarını var, mutluydum belki bugüne kadar. Ya sonra ne yaparım senden sonra, acımadan geçen yıllar. Zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken, kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden, korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün biri de yarını var, mutluyduk belki bugüne kadar. Ya sonra ne yaparım senden sonra, acımadan geçen yıllar. Zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal bugün.
sormadın, yüzüme bakmadın.
...9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var şimdi Hayatın Sesleri'nde. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Uzmanı Sayın Ayşe Oruç telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan sonra, vakfına daha doğrusu Türkiye ofisi ne zaman dahil oldu?
WWF Türkiye aslında doğa koruma çalışmalarına 1975 yılında başlamış bir kuruluş, doğa koruma kuruluşu. 2001 yılından bu yana da WWF'in Türkiye ofisi olarak çalışmalarına devam ediyor.
Evet, neler yapıyorsunuz bu süre içerisinde, neler yaptınız doğal hayatı koruma adına?
Biz aslında şu anda 6 farklı konu üzerine çalışıyoruz. Bunlar orman, denizler ve kıyılar, gıda, özellikle gıda güvenliği çok önemli biliyorsunuz, son yıllarda çok gündemde olan bir konu, iklim değişikliği, ondan sonra su kaynaklarımız ve yaban hayvanları, yaban türler, evet.
Evet. Peki şimdi isterseniz bunlardan öncelikle hayvanlarla ilgili korumalara geçelim. Bununla ilgili bu tür koruma projeleriniz neler? Özellikle deniz canlıları üzerine yaptığınız çalışmalar hakkında biz bilgiler almak istiyoruz.
Biz Türkiye ofisi olarak hem deniz canlılarıyla ilgili hem karasal türlerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Deniz canlıları olarak çalışmalarımız deniz kaplumbağaları ve özellikle Batı Akdeniz bölgesinde de orfozları izleme ve denizel biyolojik çeşitlilik izleme çalışmalarımız şeklinde devam ediyor. Deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarımız Doğu Akdeniz'e yoğunlaşmakla birlikte ulusal ölçekte korunması için farklı platformlara da destek veriyoruz.
Evet. Biraz bu koruma çalışmalarınızdan söz edelim mi? Nasıl korumaya çalışıyorsunuz?
Bir örnek vereyim size.
Lütfen.
Bizim Adana'da 22 kilometre uzunluğunda çalışmalar yürüttüğümüz bir kumsalımız var. Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası. Burası aslında korunan bir alan. Ve burada Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 7. Bölge Müdürlüğü ile birlikte Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Her gün sabah 5'te ekibimiz 1 Haziran ile 15 Eylül arası her sabah 5'te alan gözlemine başlıyor. Deniz kaplumbağalarının yuvaları belirleniyor. Daha sonra izler. Yavru çıkışı zamanında yavru çıkışlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ergin dişilerin gece markalanması ki bu izleme çalışmalarını daha kolay yapmamızı, daha sağlıklı yapmamıza yardımcı oluyor. Bu tip gözlemleri 107 gün boyunca alanda gerçekleştiriyoruz.
Sonrasında?
Aynı zamanda koruma çalışmaları da yapıyoruz.
Evet, sonrasında?
Sonrasında buradan elde ettiğimiz veriyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşıyoruz. Ve hem ulusal ölçekte hem küresel ölçekte türün korunması için gerekli hem veriyi hem de koruma desteğine katkı sağlamış oluyoruz.
Yani ülkeler arasında bir işbirliği de söz konusu bu tür çalışmaları yaparken, öyle mi?
Tabii. Şimdi Akdeniz Havzası havza olarak, yani sırf Türkiye değil, bunun Yeşildeniz Kaplumbağası daha çok Doğu Akdeniz'e odaklanmış bir tür. Biliyorsunuz Caretta Caretta'yı herkes tanıyor, İrbası evet. Deniz Kaplumbağası'nı. Bu ikinci bir tür Akdeniz'de yuva yapan. Ve Kıbrıs, Suriye, Türkiye, biraz daha Mısır'a doğru yayılan bir şekilde bir şey var, yuvalama alanı var. Ve biz buradaki ülkeler arası yuvalamayla ilgili verileri de birbirimizle paylaşıyoruz ki nüfus olarak, toplam nüfus olarak bu bölgede iyiye mi kötüye gidiyor, kötüye mi gidiyor nüfusun durumu, yoksa stabil mi kalıyor? Çünkü hani iyi ve kötüyü daha çok biliyoruz. Bir de stabil kalmak var diye bir terim var. Bu da hani bir çok büyük bir değişken olmadan türlerin popülasyonlarının hayatlarına devam etmesi, bu da bizim için iyi bir şey. Bütün bu gözlemleri uzun yıllar boyunca yapıyoruz. Çünkü tek yıllık gözlemler bize çok fazla bir bilgi sağlamadığı için ortalama yani 10 ve üzeri yılı kapsayan gözlemleri ve koruma çalışmalarını devam ediyoruz.
Evet. Şimdi iyi ve kötüyü karşılaştırabiliyoruz dediniz. Neler evet. iyiye gidiyor, neler kötüye gidiyor? Gözlemleriniz neler acaba?
Evet. Aslında 2015 yılının sonunda Dünya Doğayı Koruma Birliği, bu tarafsız bir kurum, tarafsız uzmanların veri sağladığı, dünyada da türlerin bu popülasyonları, yani iyiye mi kötüye mi gittiğini belirleyen kurum, onun hazırladığı bir rapora göre mesela Caretta Caretta'nın Akdeniz'deki sayısında artış görülüyor. Bu yalnız yeni bir şey, çalışmanın sonucu değil, bu son 20 yıldır yürütülen doğa koruma çalışmalarının etkisi. Bu sevindirici bir
haber.
Veri. Evet, haber. Ancak bununla birlikte mesela orfozların sayısı hızla azalıyor Akdeniz genelinde. Bunun içinde Türkiye'de geçen yıl yayınlanan, 2016 yılı Ağustos ayında yayınlanan su ürünleri tebliğiyle orfoz avcılığı yasaklandı. Mesela bu yasak da güzel bir haber. Türün kendini toplaması için 4 yıllık bir yasaklama süresi konuldu. Farklı türlerin böyle değişkenleri var. Yani her bir türün kendine özgü popülasyon dediğimiz nüfusundaki değişikliklere göre iyiye kötüye gitmesi, yaşam ortamlarının tehdit altında olması, beslendikleri türlerin tehdit altında olup olmadığıyla ilgili farklı değerlendirmeler ve çalışmalar devam ediyor.
Evet, keşke daha çok vaktimiz olsaydı da diğer alanlarla ilgili de konuşabilseydik. Evet. Ama çok teşekkür ediyoruz bu yapılan çalışmaların orfozlarda da etkisini göstermesi dileğiyle diyelim ve size çok teşekkür edelim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Sevgili dinleyenlerimiz, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Uzmanı Sayın Ayşe Oruç telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'te.
Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri bugün bu hafta burada sona ermek durumunda. Çünkü D8 zirvesi için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Şimdi kendisini dinlemek üzere bağlanıyoruz.